Değerleriyle Türkiye. Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Bizlere +90 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise degerliturkiye@trt.net.tr. Değerli dinleyicilerimiz, biz Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar bu yılda kışı bitirmek üzereyiz. İki gün sonra yani 21 Mart'ta bahar resmen gelecek bu yarımküreye. Aynı zamanda gece ile gündüzün birbirine eşit olduğu 21 Mart, Balkanlardan Orta Asya'ya, Hindistan'dan Irak'a kadar geniş bir coğrafyada bayram olarak kutlanıyor. Ve bu bayramın adı da çoğunuzun tahmin edeceği gibi Nevruz. Değerleriyle Türkiye programında biz de bugün Nevruz'u konuşacağız. Program konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi üyesi, Doçent Doktor Selcan Gürçayır Teke. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün Nevruz'u konuşuyoruz. Kelime olarak bakacak olursak Nev yeni, Rus gün anlamına geliyor Farsça'da. Yani yeni gün anlamına geliyor. Nevruz nedir? Neyi simgeler?
Evet. Önce isterseniz Anadolu'da Nevruz'a verilen isimlerden bahsedelim. Farsça'dan almışız, İranlardan almışız kelimeyi. Nevruz yeni gün, sizin de belirttiğiniz gibi. Ama Anadolu'da buna verilen başka isimler de var. Örneğin Ergenekon Bayramı, Mart Bozumu, Mart 9'u. Mart 9'u isminin verilmesinin nedeni normalde 21 Mart'ta. Yani geceyle gündüzün eşitlendiği gün aslında Nevruz kutlanıyor. Ama bu miladi takvime göre 21 Mart, Rumi takvime göre 9 Mart'a geliyor. O yüzden Mart 9 adıyla Anadolu'da Rumi takvime alışık olan halk arasında alışık olanlar Mart 9 olarak biliyorlar. Yine Mart Bozumu ismi Anadolu'da kullanılan isimlerden birisi. Yıl sırtı, yılbaşı, özellikle Orta Asya'daki soydaşlarımız Yenkikün adıyla bu bayramı kutluyorlar. Anadolu'da birçok ismi var bunun. Belirttiğiniz gibi Hint alt kıtasından Orta Asya'dan Akdeniz'e ve işte Güneydoğu Avrupa'ya kadar olan bölgede, yani Kuzey Yarımkürenin baharı karşılayışı, işte kışın karanlığından, kasavetinden kurtuluşu, aydınlığın bayramı olarak biliniyor. Baharın uyanışı, yavaş yavaş doğa uyanmaya başlıyor, hayvanlar yavaş yavaş yavrulamaya başlıyor. Bunu kutladığımız bir gelenek ve çok kadim bir gelenek bizde. Kuzey Yarımküre'de farklı dillerden, farklı dinlerden, farklı inanış biçimlerinden, farklı soylardan gelen insanların ortaklaşa kutladıkları bir gelenek de zaten bunun doğrudan doğruya doğayla ilgili bir uyanışı temsil ettiğini, doğanın çiçeklenmesinin, renklenmesinin kutlandığını da bize gösteriyor aslına bakarsanız.
Evet, bakacak olursak Azerice'de Nevruz, Farsça'da Noruz bu şekilde gidiyor. Çok benzer aslında,
evet,
değil mi?
Evet, söyleyişler tabii lehçelere göre değişiyor. Lehçelerin az özelliklerine göre değişiyor ama benzer kelimeler, benzer çeşitlemeler kullanılıyor.
Peki ilk olarak Nevruz kavramı nerede, hangi kültürde geçiyor? Yazılı kaynak olarak var mı bir kaynak?
Biz Divan Lügat-ı Türk'te Nevruz sözcüğüne rastlıyoruz. Kutlamalardan bahsetmiyor ama Nevruz ayı denilen bir ay Divan Lügat-ı Türk'te geçiyor. Yine tarihsel olarak hani bizim coğrafyamıza baktığımızda Çin kaynaklarında Türklerin 800'lü yıllardan itibaren Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar döneminde işte çeşitli yemekler yaparak kırlara, piknik alanlarına çıkarak işte bu günü kutladıklarına dair belgelerin olduğunu Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Ama yine Selçuklu Devleti döneminde yine açık alanlara, yeşillik alanlara çıkma, burada hep birlikte yemek yeme biçiminde de karşılaştığımız Nevruz'un kutlanmaya devam edildiği bir şey var. Yine Osmanlı Devleti döneminde o saray içinde oldukça önemli bir bayram Nevruz. Nevruziyeler yazılıyor bu dönemde. Nevruz'la ilişkili kasideler padişaha sunuluyor. Nevruziye denilen bir macun yapılıyor ki bu mesir macunuyla da aslında benzerlik gösteriyor, evet. Biliyorsunuz Manisa'daki. Şifa dağıttığına inanılıyor ve bu genellikle biraz daha yüksek sınıftaki insanlar arasında biraz pahalı ve şifa dağıtıcı bir şey olduğu için ve saray kökenli olduğu için, ama halk da bunu elde edemese bile, Nevruziye'yi satın alamasa bile, mesela o gün tatlı yemesi, yani tatlı bayramlarda tatlı yemek, hani tatlı etrafında buluşmak gibi bir kültür de olduğu için tatlılar yeniliyor. Yine sadrazamlar tarafından padişahına hediyeler verildiğini biliyoruz biz bu dönemde. İşte pahalı kumaşlar, işte atlar, silahlar hediye edildiğini biliyoruz. Bunlara da Nevruz Pişkesi adı veriliyor. Yani tarihsel olarak da Nevruz bizim coğrafyamızda kutlanmış ve bu tarihsel bir süreklilik içerisine gelmiş. Din değiştirmiş olsak bile, mesela şamanik dönemdeki inançlarla ilişkili bir dönemden başka dönemlere de taşımışız bu inancı, yani bu kutlama biçimini.
Evet, az önce mesir macunundan bahsettik, tatlılardan bahsettik. Hı hı. Peki özellikle Nevruz günü yenen, Nevruz'a özel bir yemek var mı?
Nevruz'a özel bir yemek şöyle, mesela İran'da, bu Nevruz İranlılarla zaten kelimenin kökeninde İran, orada çok ciddi manada kutlanıyor ve orada 14 gün tatil ve 14 gün bu bayram havasında kutlanıyor İran'da. Bizde maalesef resmi tatil değil ama Türk dünyasındaki birçok ulus için, mesela Azerilerde, Türkmenistanlarda, Özbekistan'da resmi tatil bugün. Bizde değil maalesef. Bugün de biz... Türk dünyasında mesela Özbeklerin Özbek pilavı yaptığını biliyoruz. İran'da hefsin adı verilen bir sofra kuruluyor mesela Nevruz'da. Bunda 7 tane S ile başlayan ve baharı çağrıştıran sebzeler ve S ile başlayan unsurlar sofraya konuluyor. Yine semeni dediğimiz, işte buğdayın yeşertilmesiyle oluşturulan ve baharın gelişini simgeleyen şey sofrada muhakkak oluyor. Nevruz köje adıyla Kazakistan'da ve Kırgızistan'da yapılan bir çorba var. Sümelek adıyla Anadolu'da da, Türkiye coğrafyada da yine soğuk, bizim ayran aşına benzer ama buğday suyundan yapılmış olan çorbalar yine bugün de tüketiliyor. Zaten bayramların en temel özellikleri aslında bir araya gelme ve bir araya gelmemizi aslında en temelde sağlayan şeylerden birisi de yemek. Ve bu kültürde, yani bayramla ilişki olan şeylerde de bir sofra etrafında toplanma ve aynı tadı paylaşma olduğu için yemeklerin birlikte pişirilmesi ve birlikte yenmesi gibi, özellikle tatlı yenmesi ve hani birlikte pişirilebilecek olan işte pilav türü yemeklerin pişirilmesi bugün de yenilen yemekler. Ama İran'da bu sin harfiyle başlayan, yani se ile başlayan kelimelerle kurulan sofralar var ve bu sofralara muhakkak komşular davet ediliyor ve birlikte yemek yeniliyor. Ama biz de daha çok dışarı alanlara çıkıp hani piknik havasında bu işi yapmak şeklinde.
Aklıma kazanlar geliyor.
Evet, kazanlarda pişirilen yemekler. Evet, çünkü toplu olarak pişiriliyor ve toplu olarak yeniliyor. Çiğdem günü adıyla mesela yine bugünle özdeşleştirilebilecek, tam 21 Mart'ta olmasa bile çiğdem çiçekleri biliyorsunuz Anadolu'da, özellikle Yozgat'ta, Boğazlıyan'da, yine Ankara'da, bazı bölgelerde çiğdem günü kutlanıyor. Onunla mesela yapılan pilavlar var. Çiğdem soğanı ile yapılan pilavlar var. Yine çocuklar çiğdem çiçeklerini topluyorlar bu baharın gelişinde. Çünkü karın arasından sıyrılmış, işte kendini göstermiş. Çocuklar bunu topluyorlar ve bir dala asıyorlar ve bu dalla beraber kapı kapı dolaşıyorlar. Köylerde daha ziyade işte Yaveren'in Yaveren'in oğlu olsun, Bulgur Veren'in kızı olsun, işte hiçbir şey vermeyenin işte hiç çocuğu olmasın gibi şeylerle mahalle reşinde dolaşıyorlar ve bunun neticesinde topladıkları şeylerle mesela pilav yapıp pilav yiyorlar. Yani hani bir arada toplanma ve bir arada yemek yeme kültürü Nevruz'da oldukça belirgin bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bir bayramdan söz ediyoruz.
Evet, peki Nevruz'da dinsel atıflar var mı?
Elbette var. Şimdi şöyle bir şey, bizim coğrafyamız için, yani Türk dünyası için 3000 yıldan beri kutlanan bir gelenekten bahsediyoruz. Tabii ki bu dönemde inanç sistemimizde de değişiklikler oldu. Bu inanç sistemimizde değişiklikler olmasına rağmen bunu İslam'dan sonra, İslamiyet'i kabul edişimizden sonra bir takım İslami geleneklerle, İslami inanış biçimleriyle özdeşleştirmişiz. Mesela Hazreti Adem'in o gün yaratıldığına dair bir inanış var. Yine işte Hazreti Adem'le Havva'nın yasak elmayı yiyerek cennetten kovulduktan sonra Arafat'ta Allah tarafından affedilip buluşturuldukları gün olduğuna inanılıyor. Hazreti Nuh'un toprağa ayak bastığı, gemisinden indiği ve toprağa ayak bastığı gün. Hazreti Yunus'un Hazreti Yusuf'un işte bezirganların elinden kurtarıldığı gün olduğuna dair inanışlar var. Hazreti Muhammed'in işte doğduğu gün, peygamberliğinin bildirildiği gün. Yine Alevi Bektaşi geleneği içerisindekiler için Hazreti Ali'nin işte doğduğu gün, Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın evlendiği gün, Hazreti Ali'nin halifeliğinin bildirildiği gün gibi çeşitli inanış biçimleriyle de özdeşleşmiş ve bu dinsel referanslarla da bugüne kadar gelmiş. Aynı zamanda bizim için hani bu İslamiyet öncesinde şöyle bir özellikle Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda Atatürk tarafından bayramı kutlanan Ergenekon bayramı adıyla kutlanıyor. O dönemde de işte Ergenekon mitiyle ilişkilendiriliyor. Ergenekon destanı ile ilişkilendiriyor ve Türklerin işte düşmanlardan işte demir dağı eriterek kurtulduklarına dair bir mit var. Bu mitle ilişkilendiriliyor ve o dönemde hani biz de yavaş yavaş ulus devlet olma çabasındayız ve yavaş yavaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyoruz. Nasıl onlar demir dağı eriterek kurtuluşa erdilerse hani biz de 21 Mart'ta, o da Ergenekon'a yani 21 Mart'a denk geldiğini inanılıyor. Biz de işte etrafımızdaki düşmanlardan kurtaracağız diye Cumhuriyet döneminde de kazandığı böyle bir anlam var. Bugüne yüklenen, tabii kişilerin kendilerini yüklediği anlamlar da muhakkak var. Toplumsal olarak, ülkesel olarak bir takım anlamlar yükleyebilirsiniz ama kişilerin yükledikleri anlamlar da var. Ve bu anlamlar dinlere ve inanış biçimlerine göre dönemsel olarak da değişmiş. Ama değişmeyen tek şey Nevruz'un herhalde kutlanması olmuş.
Evet. Nevruz deyince bir de ateş geliyor aklınıza. Evet. Yakılan ateş ve ateşin üstünden atlama. Evet. Bu ne anlama geliyor?
Şimdi ateş bizde ateş kültü olarak biliniyor ve mitolojimiz açısından oldukça önemli. Biz çok eski kayıtlardan işte Göktürk Hakan'ı ziyarete gelen Bizans elçilerinin ateşin arasından geçirildiğini biliyoruz. Ateşin arasından geçirmek işte onu kötü ruhlardan, kötülüklerden arındırmak anlamına geliyor. Bu inanış, yani ateşin bu sağaltıcı, tedavi edici, kötü ruhlardan arındırıcı özelliği Nevruz geleneğinde aynı şekilde Hıdrellez'de de vardır. Mesela ateşin üzerinde atlamak devam ediyor. Ateşin üzerinden atlayarak işte uğurluğum, ağırlığım sana olsun. İşte ya da işte kırmızılığın bana, sarılığın sana diyerek onun üzerinden atladığınızda o yıl hiç hasta olmayacağınıza, işte bütün geçmiş yılın eğer varsa başınıza gelen kötü bir şeyler onlardan kurtulacağınıza ve yeni yıla saf ve temiz bir biçimde gireceğinize dair inanışlar Nevruz'da karşımıza çıkıyor. Yine hani başka bir kült olması dolayısıyla söyleyebileceğim bir şey, mesela su kültü dediğimiz, su oldukça önemli. Su da Nevruz açısından oldukça önemli. Nevruz'da mesela sabah banyo yapılması, temiz sularla banyo yapılması, eski eşyaların suya atılması, hayvanlara kaynaklardan toplanan suların serpilmesi yine suyla ilişkili ve suyun kutsayıcı gücüyle ilişkili ve de su kültüyle ilişkili olarak değerlendiriliyor. Bir kült daha var, yine mezarlıklar ziyaret ediliyor Nevruz'da. Mezar ziyaretleri gerçekleşiyor. Bunu da atalar kültüyle ilişkilendiriyorlar. İşte yuh törenlerini andıran, mezarda yemek yeme biçiminde, oralara yemek bırakma biçiminde. Yani yaşamla ölüm arasında aslında bir anlamda bağı kuruyorsunuz.
Ve hala devam ediyor.
Evet, devam ediyor. Devam ediyor. Yani mezar, özellikle Türkiye Cumhuriyetlerde de çok yaygın. Mesela Azerilerde çok yaygın ama bizde de özellikle Alevi Bektaşi geleneği içerisindeki Tahtacı Türkmenlerinde mezarda yemek yeme, işte mezara bir şeyler götürme, o mezar muhakkak zaten ziyaret ediliyor. Yani Nevruz'da, İran'da da işte Türkiye'de de ziyaret ediliyor ama bunun haricinde de bu tarz uygulamaların yapıldığını görüyoruz. Bunu da atalar kültüyle özdeşleştiriyorlar. Dolayısıyla mitolojik bir takım anlamları da var bizim için. Sadece İslami bir takım anlamları yok ama İslamlaştıktan sonra mesela Nevruz'da Kur'an okutma, mevlid okutma gibi gelenekler, hani o yıl iyi geçsin, bereketli geçsin tarzında İslami bir takım pratiklerin de yapıldığını biliyoruz. Ama daha çok eski Türk inanışlarıyla ilişkisini kurmak mümkün mitolojik anlamda.
Evet, peki neden 21 Mart? Neden 21 Mart'ta kutlanıyor?
21 Mart neden? Çünkü gece ile gündüz eşit hale geliyor ve hani biz şimdi belki doğadan koptuk, bu gündelik yaşam içerisinde şehirde yaşayarak doğayla bağımızı kopardık belki ama eskiden insanlar doğayla hemhal bir biçimde yaşıyorlar ve doğa onlar için oldukça önemli. Sürekli gözlemliyorlar doğayı ve doğanın uyanışının da gece ile gündüzün eşitlendiği ve artık yavaş yavaş hani Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar için söylüyorum bunu tabii ki. Yavaş yavaş doğanın canlanışı, uyanışıyla ilişkilendiriyorlar ve bu yüzden 21 Mart'ta kutlanıyor.
Evet. Bir de şu soru var aklımda. Türklerin mi, İran'ın mı yoksa başka bir ulusun mu, topluluğun mu acaba Nevruz?
Evet. Yani bence herhangi bir topluluğun malı olamayacak kadar onun üzerinde bir şey. Bir kere hani biraz sonra bahsedeceğiz belki ama pek çok ulusu bir paydada, yani Kuzey Yarımküre'de yaşayan pek çok ulusu, pek çok farklı dinden, farklı inanıştan, farklı etnisiteden insanı bir arada toplayan bir şey. Bir de bir bayramla ilgili neden hani o senin mi, benim mi, kimin daha önce, yani bunun tartışmasından ziyade hangi
değil.
Bölgelerde canlı, kim nasıl yaşatıyor, bölgelere göre farklılıklar neler, bunlar üzerinde durmak ve bir bir gün etrafında çok farklı inanç biçimlerinden insanların benzer hisleri hissetmelerini sağlaması açısından da değerlendirilmesi gereken bir bayram olduğunu düşünüyorum. Senin mi, benim mi, onun mudan ziyade onlara alet edilemeyecek kadar naif bir bayram olduğunu düşünüyorum Nevruz'un.
Peki. Kısa bir ara verelim, bir müzik arası. Değerli dinleyicilerimiz, bir türkü dinleyeceğiz. Iğdır'ın Al Alması, Nursaç Doğan Açık seslendiriyor.
Iğdır'ın al alması,
Diğerleriyle Türkiye'ye devam ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Selcan Gürçayır Teke bizlerle beraber. Sayın Teke, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi üyesisiniz aynı zamanda. Evet. 2009'dan bu yana UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan Nevruz'un bu listeye dahil edilme nedeni nedir?
Bu liste hakkında belki kısaca bir bilgi vermem gerekebilir. Dünya, yani UNESCO çevrelerinde işte somut kültür varlıklarının ya da doğal miras alanlarının korunmasına yönelik 1972 sözleşmesi biliyorsunuz daha önce var. 2003 sözleşmesiyle beraber somut olmayan dediğimiz daha çok sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir takım pratiklerin de korunması gerektiği ve bunun küreselleşme karşısında değer kaybettiği ile ilişkili bir sözleşme aslında. Bunun içerisinde anlatılarla ilgili şeyler var, festivaller, şölenler, bayramlar diyebileceğimiz bir alan var. Gösteri sanatları ile ilgili alanlar var. El sanatları geleneği ile ilgili alanlar var. Nevruz da bunlardan birisi. 2009 yılında öncelikle Nevruz Türkiye, Azerbaycan, İran, Hindistan, ondan sonra Kazakistan gibi ülkelerin teklifiyle beraber Nevruz Kuzey Yarımküre'de yaşayan ülkelerin ortak, elbette farklı adlar alıyorlar, farklı şekilde kutluyorlar, kutlamalarında bir takım farklılıklar var ama UNESCO'ya ortak bir miras alanı olarak sunulması gündeme geldi ve 2009 yılında listeye alındı. Çok uluslu dosya diyoruz biz bunlara. Çok uluslu dosya şu anlamda çok önemli UNESCO'da. Biliyorsunuz siyasi sınırlar çizebilirsiniz ama kültürlere bir takım sınırlar çizmek çok da mümkün değil her zaman. Pek çok farklı coğrafyada yaşayan ulusun bir Nevruz altında birleşmesi ve dosya yazım süreçlerinde bir araya gelerek birbirlerine, yani benim ülkemde şöyle kutlanıyor, senin ülkende böyle kutlanıyor diyerek ortak bir zihni çalışır bir dosya metni hazırlamaları bile bu ülkelerdeki karşılıklı işbirliği ve dayanışmayı, kültürel iletişimi açık tuttuğu için UNESCO tarafından çok önemseniyor çok uluslu dosyalar. Yani bir ulus, bir devletin tek başına dosya sunmasındansa birden fazla ulusla dosya sunmasına öncelik de veriyorlar. Hı hı. Bu açıdan oldukça önemli. Öncelikle bu 7 ülkeyle başladı 2009 yılında. 2015 yılında tekrar eklemlenen ülkeler oldu. İşte bunlardan Kazakistan eklendi, Tacikistan eklendi. Eklenen ülkelerle beraber 12 ülkeye çıktı. Bunu ülkeler, bu benim ülkemi temsil eden, beni uluslararası alanda temsil edebilecek bir unsur olarak sunuyorlar. Ve bu uluslarda bu unsurun gelecek kuşaklara aktarılmasını, yaşayabilirlik oldukça önemli. Çünkü temsili listeye sunduğunuz şeyin yaşadığını söylüyorsunuz. Herhangi bir kaybolma tehlikesinin olmadığını söylüyorsunuz. Bu bizim bu 12 ülkeyle beraber kültürel bir mirasımız. Biz bunun evrensel ölçekte de korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Bununla ilgili yapılması gereken çalışmaları da hani bu listeye dahil ederek yapmayı taahhüt ediyoruz diyoruz. Yani bununla ilgili ülkelerin resmi kurumları var. Bizde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü. Onunla ilgili çalışmalar yapmak zorunda. Yine bu uluslar arasında mesela ortaklaşa Nevruz, yani Türk dünyasında zaten var. Türksoy, Türk dünyasındaki ülkelerin temsilcileriyle beraber Nevruz etkinlikleri zaten düzenliyor ama hani İran, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerle beraber de ortak etkinlikler düzenlemenin de yolunu açıyor. Aynı zamanda çok geniş bir coğrafyada benzer bir günün kutlandığını, çeşitli geleneklerle kutlandığını göstermek açısından da UNESCO açısından oldukça önemli. Dediğim gibi kültürler arası barışı ve diyaloğu teşvik etmesi açısından da oldukça önemli görülüyor UNESCO açısından ve gelecek kuşaklara aktarılması isteniyor böyle miras alanlarının.
Evet, peki Türkiye'de yörelere göre farklılaşıyor Nevruz kutlamaları. Neler yapılıyor?
Yani şöyle genel olarak özetlemek gerekirse Nevruz öncesinde biliyorsunuz bayram öncesinde de annelerimiz hep temizlikler yapar, evi temizlerler falan. Temizlenme günler öncesinden başlıyor. Ama bir evler temizleniyor. Bazı yerlerde badana yapılıyor mesela evlere. Mesela İran'da falan sokakların, caddelerin süslendiğini falan biliyoruz, hani görüyoruz. Bir temizlik havası oluyor. Daha sonra küsler barıştırılıyor. Bayramların en temel özelliklerinden birisi küslerin barışması. Misafir ziyaretleri, akraba ziyaretleri, yaşlıların evine ziyaretler gerçekleştiriliyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi ortak yemekler yapılıyor ve kırlara ya da evlerde, hani sofralarda buluşuluyor ve bu sofralarda bu yemekler tüketiliyor. Mezarlık ziyaretleri yine yapılıyor şeylere göre, bölgelere göre. Ama bunun haricinde mesela Tunceli'de erkekler yüzlerine karalar sürüyorlar ve bunu gidip gidip sabah erken saatlerinde, Nevruz sabah erken saatlerle gidip yıkıyorlar ve onunla beraber işte o yıl hiç hasta olmayacaklarına falan inanıyorlar. Yine suyun sağaltıcı gücünden hareketle söyleyebiliriz. Toros Türkmenleri ağaçlara bezler bağlıyorlar, dilekler bağlıyorlar ve kırlara çıkıyorlar mesela. Yine bu olan şeylerden birisi. Mesela Iğdır Türküsü dinledik biraz önce. Iğdır'da mesela kızlar ve erkekler bir evde toplanıyorlar ve bir tane küçük çocuğa bir kova veriyorlar. O kovayla bir gidip bir suyu doldurup hiç arkasına bakmadan geri geliyor. Bu kuyunun içerisine, bu kovanın içerisine iğneler ve ipler atıyor kızlar ve erkekler. İğnelerle ipleri daha sonra eşleştiriyorlar ve onların gelecekte evleneceğine dair mesela inanışlar var. Yumurtalar boyanıyor. Hani belki Paskalya kültürüyle ya da geleneğiyle yumurta ama bereket. Her kültürde doğumu, yenilenmeyi ve bereketi temsil ediyor. Üremeyi temsil ediyor. Bu açıdan da bizim kültürümüzde de soğan kabuklarıyla falan yumurtalar boyanıyor. Yumurta tokuşturuluyor mesela. Yine ülkelere ve yörelere göre değişiyor ama işte güreşler tutuluyor, yarışlar yapılıyor, köy seyirlik oyunları oynanıyor. Hani bir araya gelerek birçok etkinliği o günde gerçekleştiriyorlar. Türk dünyasına ya da şeye baktığımızda, hani bu ülkelerde dosyaya yazdırmış olan ülkelerdeki etkinliklere baktığımızda mesela Afganistan'da yeni evlenmiş genç gelinlerin evine hediyelerin bugün de 21 Mart'ta götürüldüğünü biliyoruz. Yine Kazakistan'da ilk sütün, ilk çimin kutsal sayıldığını ve hani onun elde edilmesi ve hani üzerinin alelade basılmaması gerektiğini, ilk güneş doğuşunun çok hani önemli olduğunu görüyoruz. Kırgızistan'da yetişkin bir kadın çok çocuğu olması gerekiyor. Ardıç ağacı mesela evi tütsülüyor. Evi tütsülemesi de yine kötü ruhlardan evi arındırması, hastalıklardan arındırmasıyla.
Bunlar biraz aslında şamanik inançlardan
evet, şamanik inançlarla da doğrudan doğruya ilişkili. Onun haricinde mesela Tacikistan'da çocuklar biraz önce Şidem gününde anlattığıma benzer bir şekilde kardelenleri ve laleleri, karın altından çıkan laleleri ve kardelenleri topluyorlar ve bununla beraber ev ev dolaşıyorlar. Hı hı. Ve evdekiler onlara çeşitli çerezler veriyor. İşte ne bileyim bisküviler veriyor ya da buğday, fasulye gibi şeyler veriyor ve onlar toplu olarak yemekler pişiriyorlar. Bugünlerde hani yapılan ritüelleri şöyle bir özetlersek böyle bir şeylerden bahsedebiliriz.
Sanki bütün dünyadaki bayramların bir araya gelmiş evet. hali gibi. Evet. Bana öyle göründü. Evet. Peki Türkiye'de hemen hemen her bölgede, her şehirde kutlanıyor mu?
Şöyle hani mesela İzmir Tire'de kutlandığını hala günümüzde canlı bir biçimde kutlandığını biliyoruz. Bolu Seben'de yine Nevruz kutlanıyor. Canlı bir şekilde yani geçmişten bugüne kadar sürdürülen bir şey. Tabii dönem bir kesintiye uğradı Nevruz kutlamaları ama genellikle Anadolu'da başka adlarla da olsa yani tam 21 Mart adı altında olmasa bile mesela Çiğdem günü daha erken daha geç yani Çiğdemlerin çıkışına bağlı olarak değişen bir bayram. Daha geç ya da daha erken dönemlerde benzer pratiklerle baharın gelişini, doğanın uyanışını kutladığımız, kutlandığı bir şey. Ama Anadolu'da da canlı olarak kutlandığı, kutlanmaya çalışıldığı yerlerde var diyebiliriz. Şimdi neden önemli? Yani UNESCO açısından neden önemli diye bakarsak buna hani biraz kısaca ondan da bahsetmek isterim. Bir kere bayramlar toplumsal anlamda hani her ulus için toplumsal anlamda bir yenilenme, bir tamir olma anlamına geliyor. Hani küslerin barışması, farklı sosyoekonomik düzeylerden insanların bir arada bulunması ve o topluluğun kendisini bir bedenmiş gibi hissetmesi açısından oldukça önemli. Zaten UNESCO tarafından da hani bu çok farklı ulus tarafından alınması ve gerçekten UNESCO listesinde ayrıcalıklı unsurlardan, miras alanlarından biri olarak değerlendirebiliriz. Bu sosyal bütünleşme ve sosyal uyumu sağlaması açısından oldukça önemli. Genç kuşak ve yaşlı kuşak arasındaki iletişimi, etkileşimi sağlaması açısından oldukça önemli. Kültürel aidiyet ve kimliği aslında biz bir anlamda bu bayramla beraber, Nevruz bayramıyla beraber biz mesela başka anlatılarla ilişkilendiriyoruz ama İran'da bambaşka Cemşit'le ilişkilendirilen, Şehname ile ilişkilendiren bir anlatı dünyası var. Yani herkes kendi inancı ve inanç biçimiyle ilişkilendiriyor ve kendi kimliğinin, kültürel kimliğinin bir ifadesi olarak görülüyor. Aynı zamanda doğayla çok yakından ilişkili bir bayram olduğu için, doğanın uyanışıyla ilgili bir bayram olduğu için de oldukça önemli. Nevruz biliyorsunuz Anadolu'da çiçekler var. Nevruz adıyla bilinen çiçekler var. Bu çiçekler olduğum yani bu çiçeklerle de ilişkili aslında Nevruz, Çiğdem yine bu çiçeklerle de ilişkili. Doğanın sürdürülebilirliği açısından da oldukça önemli. Aynı zamanda bir ekonomik ya da yaratıcı turizm alanı diyebileceğimiz bir alanı da aslında sağlıyor bu şey. Yani çok farklı coğrafyalarda kutlanıyor. Buralara mesela Somut olmayan kültürel miras listesine bakanlar mesela buralara gidip o dönemi görmek isteyebilirler ve bu ciddi bir turizm potansiyeli oluşturabilir. Ama aynı zamanda mesela İran gibi ülkelerde ciddi bir ekonomik tarafının da olduğunu biliyoruz. Hani gerçekten hediyeleşme o gün olduğu için, bayram havasında olduğu için, yeni kıyafetler alındığı için falan ciddi bir anlamda bir ekonomik sektör haline de geldiğini söylemek mümkün. Yani hem ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var, dini boyutu var, kültürel boyutu var ve sosyal birleşme ve bütünleşme boyutu var. Bütün bayramlarda olduğu gibi.
Evet, her ne kadar inançlar farklı olsa da Türkiye'deki aktivitelerle, ritüellerle dünyanın diğer yerindeki ritüeller benzeşiyor mu?
Benzeşiyor. Yani biraz önce söylediğim gibi benzeşiyor. Yani ateş üzerinden atlama, su serpme, mesela Hindistan'da da suyu su serpme, boyalı su serpiyorlar onlar. Hani doğanın uyanışını biraz renklerle falan ilişkilendiriyorlar ama su serpme, ateş üzerinden atlama, işte açık alanlara gitme gibi paydalarda buluştuğumuzu söyleyebiliriz. Yani bütün şeylerde yine ortak yemeklerin, yemekler elbette farklılaşıyor. Özbekler Özbek pilavı pişiriyorlar. Kazaklar, Kırgızlar, Nevruz, Köce adı verilen yemeği pişiriyorlar ama yenilen lezzetlerin farklı olması yine bir yemek etrafında buluşuyorlar ve tatlı etrafında buluşuyorlar. Yani tatlı yenmesi etrafında buluşuyorlar. Gelenekler farklı olsa da evet ortak bir paydada buluşulduğunu söylemek mümkün. Zaten ortak bir paydada buluşulmasaydı çok uluslu ve ortak bir dosya, yani farklı farklı şeylerden bahsediyor olsaydık böyle bir ortak dosyadan da bahsedemezdik. Bu anlamıyla ortaklıklar da buluştuğumuzda söylemek mümkün.
Evet, biz daha çok Kuzey Yarımküre'den bahsettik. 21 Mart çünkü Kuzey Yarımküre'ye özgü. Peki Güney Yarımküre'de de kutlanıyor mu?
Yok, Güney Yarımküre'de şimdi bu baharın gelişi olduğu için yani Güney Yarımküre'de başka bayramlar, yani bu Kuzey Yarımküre'de yaşayanların
Nevruz'a kutladığı benzer bir bayram yok yani Güney Yarımküre'de.
Yani benim bildiğim kadarıyla muhakkak baharı gelişini kutladıkları bir şey vardır ama hani Nevruz'la ilişkilendirebileceğimiz bir bayram, yani ortaklık kurabileceğimiz bir bayramın olduğunu söylemek de mümkün değil.
Evet, son birkaç dakika içerisindeyiz. Eksik kalan bir husus var mıdır
şöyle aktarmak istediğiniz? Şöyle bir de 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Nevruz Günü ilan edildi. Onu da söylemek belki mümkün bu bağlamda. Ve dediğim gibi yani bir araya geldiğimiz, ortak paydalarda buluştuğumuz, farklı etnisitelerden, farklı inanış biçimlerinden de olsa doğanın etrafında buluştuğumuz bir bayram olduğunu düşünüyorum. Ve herkesin Nevruz'u kutlu olsun diyorum. İki gün sonra Nevruz çünkü.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Değerleriyle Türkiye programında Nevruz'u konuştuk. Konuğumuzda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi üyesi Doçent Doktor Selcan Gürçayır Teke'ydi konuğumuz. Evet, bu haftalık bu kadar diyoruz. Bizle ulaşabilirsiniz. Programla ilgili görüş ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. Hoşça kalın. Evet değerli dinleyicilerim, sizleri Zehra Ganioğlu'nun seslendirdiği bir türküyle uğurluyoruz. Dolana ay dolana. Dolana ay dolana, dolana.
Değerleriyle Türkiye.